Ayrım 37, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 475. 17. Bölüm, Kilidi Açmak. 4 Aralık, 09.07, Şisur. Safiye gözlüğünü tekrar taktı. Herkesin takımları var mı? Gece çöküyor gibi, dedi Clay açık kapı eşiğinden. Binanın pencerelerini tahtalarla kapatmışlardı. Kapatacak sağlam bir kapısı olduğu için bu evi seçmişlerdi. Aynı zamanda yapının güney tarafına, fırtınanın vuracağı yerden uzağa bakıyordu. Safiye kapı eşiğinden gökyüzünün yüksekten uçan kumlarla örtülüp dünyanın ürkütücü bir alacakaranlığa büründüğünü görebiliyordu. Toz bulutları güneşi gölgeliyordu. Dönen kum kanalları evin iki yanındaki sokağı dolduruyor, kapının önünde girdap oluşturuyordu. Bu fırtınanın başlangıcıydı. Daha ileride bulunan kum fırtınasının merkezi açgözlü bir yaratık gibi inliyor, kükrüyor, dişlerini gıcırdatıyordu. Fazla zamanları yoktu. Safiye odada toplanan gruba baktı. Şisur'daki binaların çoğunun ya kapısı açıktı ya da kilidi yoktu. Oraya mevsime göre yaşayanlar taşınırken geride birkaç çanak çömlek, lavabodaki kirli bir tabak ve bir avuç soluk yeşil akrepten hiçbir şey kalmamıştı. Perdeler bile alınmıştı. ''Hepiniz araştıracağınız yeri biliyorsunuz,'' dedi Safiye, haritayı duvara asmıştı. Alanı 5 bölgeye bölmüş, her birine harabelerin çalışma barakasından aldığı metal dedektörleri vermişti. Motorola telsizlerle bağlantı kuracaklardı. Küçük çocuklar hariç herkese koordinat düzleminde bir bölge ayrılmış, kazma ve kürekler verilmişti. ''Eğer bir şey bulursanız yeri belirleyin, bırakın arkadaşlarınız kazsın, siz harekete aramaya devam edin.'' Herkes başını salladı. Bütün araştırmacılar Lulu'nun sağladığı kırmızımsı kahverengi pelerinlerden giymişti. Yüzleri kapalıydı. Gözleri gözlüklerinin ardında korunuyordu. Su altına inmeye hazırlanıyor gibiydiler. ''Eğer önemli bir şey bulunursa telsizle bildirin. Gelip bakacağım ve şunu unutmayın.'' Askılı kolundaki saatine dokundu. ''45 dakika sonra buraya dönüyoruz. Fırtına 1 saat içinde en yüksek hızına ulaşacak. Fırtınanın en kötüsünü burada atlatacağız. Bir şey bulursak onları inceleyeceğiz ve rüzgar dinince kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorusu olan var mı?'' Kimse elini kaldırmadı. ''Haydi gidelim o zaman.'' 30 araştırmacı fırtınaya doğru yola çıktı. İç kale Ubar'ın kapılarını araştırmak için en uygun yer olsa da Safiye dikkati oraya çekmek için ekibin büyük bir bölümünü dış kalenin harabelerine göndermişti. Painter ve Clay yere nüfuz eden radar kızağını sürüklüyordu. Barak metal dedektörü tüfek gibi omzunun üstüne kaldırdı. Arkalarındaki Coral ve Kara kazma aletlerini taşıyordu. Son olarak Lulu ve Kumba gisi sürücüsü Jade geliyordu. Diğer bütün rahimler kalan bölgeleri araştırmak için gruplara ayrılmıştı. Safiye briket binanın köşesine dönünce rüzgar tarafından bir adım geriye savruldu. Sanki Tanrı'nın eli onu itiyordu. Rüzgarın içine eğilip harabelerin giriş kapılarına doğru koştu. Painter'ın hocayı incelediğini gördü. Karşılaştıklarında birbirlerine hikayelerini anlatmışlardı. Herkes birbirinin yaptıklarından haberdar olmuştu. Kuşkusuz Safiye'nin hikayesi en çarpıcı ve olağanüstü olanıydı. Soyu Saba kraliçesine kadar uzanan gizli bir kadın kabilesi. Ubar'ın merkezindeki bir kaynak tarafından garip zihinsel güçler bahşedilen bir soy. Painter'ın gözünde gözlük, yüzünde örtü vardı. Duruşu şüphesini ve inanmakta zorluk çektiğini gösteriyordu. Bakışları Safiye ve hoca arasında dikkatle gidip geliyordu. Köyün merkezinden geçip ahşap kapılardan harabelere yöneldiler. Her grup dağılıp kendine ayrılan yere gitti. Omaha ve Danny kalenin altındaki çukura giderken selam vermek için kollarını kaldırdı. Saha deneyimleri sayesinde iki adam çukurun araştırılmasını denetleyecekti. Yüksek kalenin bir köşesi oraya çöktüğü için derin yarık olası bir buluntu için uygun bir noktaydı. Yine de Omaha bu görev konusunda memnun değildi. Safiye'nin gelişinden beri onun her adımını takip etmiş, yanına oturmuş, gözlerini yüzünden nadiren ayırmıştı. Safiye onun gösterdiği dikkat yüzünden kızarmış, yarı utanmış, yarı sinirlenmişti. Ama onu hayatta bulduğu için hissettiği rahatlamayı anlayabiliyor ve böyle üstüne düşmesini dert etmiyordu. Öte yandan Painter Safiye'den uzak duruyor, serin kanlı, duygusuz davranıyordu. bir şeylerle meşgul oluyor, Safiye'nin hikayesini bir yorumda bulunmadan dinliyordu. Aralarında bir şeyler değişmiş, uygunsuz bir hal almıştı. Safiye bunun ne olduğunu biliyordu. Painter'ın hançeri dayadığı boynunu ovuşturmamak için kendini zor tutuyordu. Painter, haşin, hançerden daha keskin olan bir tarafını göstermişti. İkisi de buna nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. Safiye fazlasıyla şaşkın, rahatsızdı. Painter ise kendini kapatmıştı. Safiye kendini şu anda karşı karşıya oldukları gizeme verip ekibini dik bir yoldan geçirerek tepedeki kaleye götürdü. Tepeye tırmanırlarken bütün harabe karşılarındaydı. Safiye bu harabeleri en son 10 yıl önce görmüştü. Daha önce yalnızca onarılmamış bir taş yığını halinde duran iç kale ve duvarın bir kesimi bulunuyordu. Şimdi bütün surlar arkeologlar tarafından kumların arasından çıkarılmış, kısmen onarılmıştı. Bir zamanlar surları koruyan 7 kulenin geriye kalan tabanları da aynı ilgiyi görmüştü. 9 metre derinliğindeki çukur bile kazınıp elenmişti. Ama en büyük dikkat iç kaleye çevrilmişti. Taş yığınları yapboz gibi birbirine eklenmişti. Kalenin tabanı kare biçimindeydi. 30 metre uzunluğundaki her bir kenarı yuvarlak gözcü kulesini destekliyordu. Safiye nöbetçilerin siperlerde gezdiğini, haydutlara ve yaklaşan kervanlara karşı tetikte beklediklerini hayal edebiliyordu. Kalenin aşağısındaki kalabalık kasaba zenginleşmişti. Satıcılar el yapımı çanak cömlek, boyalı kumaşlar, yünlü kumaşlar, zeytinyağı, bira, hurma şarabı satıyor, taş ustaları yüksek duvarlar yapmak için çalışıyor, kasabanın her yerinde köpekler havlıyor, develer böğürüyor, çocuklar tezgahların arasında koşturup kahkahalarla ortalığı çınlatıyorlardı. Safiye'nin bakışları çukura gitti. Derken bir gün her şey sona ermişti. Şehir yok olmuştu. İnsanlar batıl inançlarıyla dehşet içinde kaçışmışlardı. Ve böylece Ubar kumların ve yılların örtüsü altında kaybolmuştu. Ama bütün bunlar yalnızca yüzeyde olanlardı. Ubar'ın hikayesi daha derinlere, sihirli güçler, zorba krallar, büyük hazineler, bin sütunlu şehirle ilgili hikayelere kadar uzanıyordu. Safiye onlarca yıl arayla doğmuş biri yaşlı biri genç ikiz kadınlara baktı. Ubar'ın mistik ve sıradan olan iki hikayesi nasıl bir arada bulunuyordu? Cevap burada bir yerde bulunuyordu. Safiye bundan emindi. İç kalenin giriş kapısına varıp yüksek kaleye baktı. Painter fenerini yakıp kalenin içerisini aydınlattı. Araştırmaya başlamalıyız. Safiye eşikten içeri girer girmez rüzgar kesildi. Fırtınanın uzaktan gelen homurtusu hafifledi. Lulu da yanına gelmişti. Barak metal dedektörü açmış onları takip ediyordu. Kumdaki ayak izlerini silmeye çalışıyormuş gibi arkasını taramaya başlamıştı. 7 basamak aşağıdaki holde insan yapımı penceresiz bir oda vardı. Arka duvar devrilmiş bir taş yığınından ibaretti. Safiye odayı tara diyerek Barak'a talimat verdi. Uzun boylu Arap başını sallayıp gizli eserleri aramaya başladı. Painter ve Clay, Safiye'nin talimat verdiği gibi yere nüfuz eden radarı kurdu. Safiye fenerini duvarlara ve tavana tuttu. Herhangi bir süs yoktu. Bir zamanlar birisi bir kamp ateşi yakmıştı. Tavanda is lekesi vardı. Safiye ipucu arayarak dolaşmaya devam etti. Barak ileri geri gidip geliyor, yerleri ve duvarları tarıyordu. O da küçük olduğu için fazla uzun sürmedi ama eli boş çıktı. Tek bir çın sesi bile duyulmadı. Safiye odanın ortasında dikiliyordu. Bu oda hala varlığını koruyan tek iç odaydı. Tepedeki kule çökmüş, alttaki bütün odaları yok etmişti. Painter yere nüfuz eden radarı çalıştırdı. Portatif monitörünü açtı. Clay kırmızı bir kızağı bir öküzü sürüklermiş gibi kumlu taş zemine çekerek içeri girdi. Safiye yanına gelip radarı inceledi. Sonuçları okuma konusunda artık daha iyiydi. Burada gizli bir bodrum varsa radarda görünürdü. Ekran karanlıktı, hiçbir şey yoktu. Sırf kaya, kireç taşı. Safiye doğruldu. Ubar'ın gizli bir kalbi varsa yer altında olmalıydı ama nerede? Belki Oma'nın şansı daha iyiydi. Safiye telsizi kaldırdı. Oma, beni duyuyor musun? Kısa bir duraklama oldu. Evet, ne oldu, bir şey buldun mu? Hayır, çukurda bir şey var mı? Taramayı yeni bitiriyoruz ama şimdiye kadar bir şey yok. Safiye kaşlarını çattı. Bunlar bir cevap bulmayı beklediği en iyi iki noktaydı. Burası Ubar'ın ruhani merkeziydi, kraliyet evi. Kraliçe Ubar'ın gizli merkezine çabuk ulaşmayı istemiş, bu yüzden girişi yakın tutmuş olmalıydı. Safiye Lulu'ya döndü. Buradaki trajediden sonra kraliçenin Ubar'ı mühürlediğini ve anahtarları attığını söylemiştiniz. Lulu başını salladı. İrem'in yeniden açılması için uygun zaman gelene kadar. Demek çukur meydana geldiğinde kapı tahrip olmadı. Bu bir şanstı, çok fazla şans. Bir ipucu sezerek bu durumu düşündü. Belki de anahtarları buraya getirmeliyiz dedi Painter. Hayır, Safiye bu olasılığı dışladı. Anahtarlar ancak kapı bulunduktan sonra önemli olacaktı. Ama kapı kalede değilse neredeydi? Painter kollarını kavuşturarak içini çekti. Radarın ayarıyla oynayıp yoğunluğunu yükseltmeye, daha derinleri aramaya ne dersin? Safiye başını iki yana salladı. Hayır hayır, bu işe yanlış yerden bakıyoruz. Çok fazla ileri teknoloji kullanıyoruz. Bulmacayı böyle çözemeyeceğiz. Painter biraz incinmiş görünüyordu. Teknoloji onun uzmanlık alanıydı. Çok modern düşünüyoruz. Metal dedektörler, radar, koordinat düzlemleri, haritalama. Bütün bunlar daha önce yapıldı. Kapılar bu kadar uzun süredir el değmeden kaldığına göre doğal ortamda olmalı. Ortalıkta gizlenmeli, yoksa daha önce bulunurdu. Aletlerimizle hareket etmeyi bırakıp kafamızla düşünmeye başlamalıyız. Lulu'nun kendisine baktığını fark etti. Hoca Ubar'ı kilitleyen kraliçenin yüzünü taşıyordu. Ama ikisi aynı doğayı da taşıyorlar mıydı? Safiye Reginald Kensington'ın acı ve işkencenin bir sembolü olarak camın içinde donmuş halini düşündü. Hoca bunca yıldır sessiz kalmıştı. Cesedi çıkarıp dağdaki inlerine götürmüş, orada gizlemiş olmalıydı. Ancak Ubar'ın anahtarlarının keşfi kadının sessizliğini bozmuş, sırlarını açması için dilini çözmüştü. Bütün bu işin içinde amansız bir kararlılık vardı. Ve eğer kraliçe hoca gibiyse, Ubar'ı aynı amansız kararlılıkla, acımasızlığın kıyısında gezen bir insafsızlıkla korumuş olmalıydı. Safiye ilk soruyu hatırlayınca buzdan bir kuyunun içine düştüğünü sandı. Kapı, çukurun meydana gelişine rağmen nasıl sağlam kaldı? Cevabı biliyordu. Gerçek dehşet verici şekilde kafasına dank ederken gözlerini kapadı. Her şeye yanlış bakıyordu, tersten. Şimdi her şeyi anlamaya başlarken midesi bulanıyordu. Painter onun ani sıkıntısını hissetmiş olmalıydı. Safiye, kapıların nasıl mühürlendiğini biliyorum. 0932 Painter binadan hızla çıktı. Safiye onu Red X tarayıcısını almaya göndermişti. Bu radar Cassandra'nın cipinden alınmış ekipmanın bir parçasıydı. Cassandra Salalah'tayken Safiye'yi bu araştırmanın gerçek nedenine ikna etmek için ona gösteri yapmış, demir kalbin antimadde bozulmasının işaretlerini nasıl taşıdığını göstermişti. Painter Rad X tarayıcısının yanı sıra tam bir analiz ekipmanı takımı da bulmuştu. Bu tarayıcı Painter'ın tanıdığı her şeyden daha gelişmişti. Ama ekipmana bakan Coral'ın gözlerinde aç bir parıltı vardı. Tek yorumu güzel oyuncaklar olmuştu. Painter bütün kutuyu kaldırdı. Safiye bir şeyler bulmuştu. Fırtınayla mücadele ederek tahta kapıdan geçti, harabelere girdi. Kum derisinin açıkta kalan her yerine çarpıyor, rüzgar başındaki örtüyü ve pelerinini çekiştiriyordu. Rüzgara doğru eğildi, gün alacakaranlığa dönüşmüştü ve bu daha fırtınanın başlangıcıydı. Kuzeyde dünya bir karanlık duvarına dönüşmüştü. Örümcek ağını andıran mavi ateş çatırtılarla yanıp sönüyordu. Statik akım. Painter havadaki elektrik kokusunu alabiliyordu. NASA adamların ve ekipmanın böyle bir fırtınaya nasıl dayanacağını görmek için tasarlanan Mars göreviyle ilgili çalışmalar yapmıştı. Elektronik ekipmanı en çok tehdit eden şey toz ve kum değil, kuru hava ve kinetik enerji kombinasyonundan oluşan havadaki aşırı statik elektrikti. Bu devreleri birkaç saniye içinde kavurmaya, deride acı veren statik patlamalar yapmaya yeterdi. Ve şimdi de bu fırtına devasa bir statik kasırgası halinde yükseliyordu. Fırtına az sonra üzerlerinde olacaktı. Painter alçak duvara doğru eğilip rüzgar ve kumların arasından ilerledi. Alana varırken yukarıya çıkmak yerine aşağıya indi. Çukura inen dik yolu takip etti. Derin çukur uzun ekseni boyunca doğudan batıya doğru uzanıyordu. Batı ucundaki kale tepeye oturmuş çukuru gözetliyor gibiydi. Safiye ve ekibi diğer tarafta çukurun doğu ucunda çömelmiş bekliyordu. Şimdiye kadar rahimler de çukurun kenarında toplanmıştı. Çoğu rüzgara daha az maruz kalmak için karın üstü yatmıştı. Onları aldırmayan Painter kumlu patikadan kayarak sürüklenerek inmeye devam etti. Dibe varınca hızla ilerledi. Safiye, Omaha ve Kara yere nüfuz eden radar monitörünün önüne eğilmişti. Safiye parmağıyla ekrana dokundu. ''Tam şurada, şu cebi görüyor musunuz? Yüzeyden yalnızca 90 santim aşağıda.'' Omaha arkasına yaslandı. ''Clay, radar kızağına 60 santim kaydır. Evet, tam oraya.'' Tekrar monitörün üstüne eğildi. Painter yanlarına geldi. ''Ne buldunuz?'' ''Bir oda.'' dedi Safiye. Omaha kaşlarını çattı. ''Yalnızca eski bir kuyunun kalıntıları, uzun süre önce kurumuş. Başka araştırmacılar tarafından daha önce belgelendiğine eminim.'' Painter ekrandaki bir tuşa basan Omaha'ya yaklaştı. Radar kızağının altında bölgenin belli belirsiz üç boyutlu bir kesiti ekranda belirdi. Şekli koni biçiminde, üstü dar, altı genişti. ''En geniş yeri yalnızca 3 metre'' dedi Omaha. ''Burası yalnızca orijinal sarnıcın çökmemiş bir kısmı, o kadar.'' ''Kör bir cep gibi görünüyor.'' diye doğruladı Kara. Safiye doğruldu. ''Hayır değil.'' Painter'a döndü. ''Radyasyon dedektörünü getirdin mi?'' Painter çantayı kaldırdı. ''Burada.'' ''Tarayıcıyı çalıştır.'' Painter çantayı açtı. Radix tarayıcı tabanındaki dedektör çubuğunu çıkarıp çalıştırdı. Kırmızı ibre ileri geri hareket edip ölçümü ayarladı. Yanıp sönen yeşil ışık sabit bir parıltı halinde kaldı. ''Her şey hazır.'' Yavaşça bir daire çizdi. Safiye neden şüpheleniyordu? Kırmızı ibre sıfır noktasında kaldı. ''Bir şey yok.'' diye seslendi. ''Sana demiştim.'' dedi Omaha. Ama sözleri yarıda kesildi. ''Şimdi tepe yamacını kontrol et.'' Safiye kayalık duvarı işaret ediyordu. ''Yakınlaş.'' Painter kendisine söyleneni yaparak tarayıcıyı bir kehanet çubuğuymuş gibi önünde tuttu. Kumlar tepedeki rüzgarın etkisiyle çukurun içinde hızla dönüyor, küçük bir toz çanağı oluşturuyordu. Tepe yamacına varırken tarayıcının üstüne eğilip çubuğu büyük oranda kireç taşından oluşan çubuğun üstünde dolaştırdı. İbre katranda titreşti. Rüzgarı kendi bedeniyle engelleyerek tarayıcıyı daha sabit tuttu. İbre bir yerde durdu. Çok zayıf bir ölçümdü. İbre çok az hareket etmişti. Ama pozitif bir okumaydı. Omzunun üstünden seslendi. ''Burada bir şey buldum.'' Safiye karşılık verdi. ''Kızağın bulunduğu yeri kazmalıyız. 90 santim. Cebi açacağız.'' Omaha saatine baktı. ''20 dakikamız kaldı.'' ''Yapabiliriz. Yalnızca sıkışmış kum ve küçük kayalar var. Birkaç kişi aynı anda kazarsa...'' İçini bir heyecan kaplarken Painter başını salladı. ''Yapın.'' Bir dakikadan kısa süre içinde bir grup insan kazmaya başladı. Safiye geri çekilmiş askıdaki kolunu diğer eliyle tutuyordu. ''Açıklama yapmaya hazır mısın?'' diye sordu Omaha. Safiye başını salladı. ''Emin olmak zorundaydım. Her şeyi başından beri yanlış düşünüyoruz. Çukurun Ubar'ın altında açıldığını, kentin yarısını tahrip ettiğini, insanların batıl inançlarıyla Tanrı'nın gazabından korkup kaçtıklarını biliyoruz. O felaketten sonra Ubar'ın son kraliçesi kentin sırlarını gizlemek için merkezini kilitledi.'' ''Yani?'' diye sordu Kara hocanın yanında dikilerek. ''Buradaki yıkım sırasında kapıların sağlam kalması size de garip gelmiyor mu? Kent halkı kaçarken kraliçe geride kalıp bütün bu gizli işleri gerçekleştiriyor. Kapıları öyle bir tarzda kilitliyor ki hiç bulunamıyor. Anahtarların sahtesini yapıyor ve o zaman kutsal olan yerlere gizliyor.'' ''Garip?'' dedi Kara. Omaha gözle görülür şekilde neşelendi. ''Ne demek istediğini anlıyorum.'' Önce kazıcılara, sonra Safiye'ye baktı. Sağlam kolunu sıkıca yakaladı. ''Her şeye tersinden bakıyorduk.'' ''Birisi biz sıradan insanlara da bir açıklama yapabilir mi?'' dedi Painter, Omaha'nın durumu anlamasına sinirlenerek. Omaha açıklama yaptı. ''Kronoloji yanlış olmalı. Yumurta tavuk senaryosu. Çukurun Ubar'ın mühürlenmesinin nedeni olduğunu sandık hep.'' ''Şimdi yeni bir ışıkta düşünün.'' diye ekledi Safiye. ''Kendinizi kraliçenin yerine koyun. Böyle bir felaket kraliyet evi için ne fark eder ki? Ubar'ın gerçek zenginliği, gücünün kaynağı başka bir yerde yatıyor. Kraliçe kenti yeniden yaptırabilirdi. O zenginliğe ve güce sahipti.'' Omaha araya girdi. İkili deneyimde bir ekip gibi birlikte çalışıyordu. ''Kasaba önemli değildi. Gerçek Ubar'ı gizlemek için bir maskeydi yalnızca. Bir paravan, bir alet.'' yeni bir kullanım imkanı sağlayan bir paravan dedi Safiye. Kapıları gizlemek için bir araç. Painter kadar şaşkın durumda olan Kara başını iki yana salladı. Omaha içini çekti. Bir şey kraliçeyi gerçekten çok korkuttu. Umar'ın zenginliğinden ve gücünden kaçmasına neden olacak kadar büyük bir şey. Onu ve soyundan gelenleri bir kabile hayatı yaşamaya, medeniyetin eteklerinde var olmaya zorlayan bir şey. Böyle basit bir çukurun gerçekten buna yol açabileceğine inanıyor musunuz? Herhalde açmaz dedi Painter. Safiye ve Omaha'nın arasında artan heyecanı görebiliyordu. Havalarını bulmuşlardı. Kendisi dışlanmış, her şeyi dışarıdan seyretmek zorunda bırakılmıştı. İçini bir kıskançlık dalgası kapladı. Safiye söze kaldığı yerden devam etti. Bir şey kraliyet ailesini çok korkuttu. Hem de Umar'ı dünyaya karşı kilitlemek istemelerine neden olacak kadar. O olayın ne olduğunu bilmiyorum ama kraliçe aceleyle hareket etmedi. Daha sonraki hazırlıkların ne kadar metodik olarak yapıldığına bir bakın. Anahtarları hazırladı, insanların kutsal bildiği yerlere gizleyip bulmacalarla üstlerini örttü. Bu mantıksız bir hareket gibi geliyor mu size? Hesaplı planlı bir hareketti. Umar'ı mühürlerken attığı ilk adım gibi. Safiye Omaha'ya baktı, o da boşluğu doldurdu. Kraliçe çukurun oluşmasını bilerek neden oldu? Bu sözleri sersemlemiş bir sessizlik izledi. Kendi kendini mi tahrip etti diye sordu Kara sonunda. Neden? Safiye başını salladı. Kasaba yalnızca sona giden yolda bir araçtı. Kraliçe Umar'ın kapılarını mühürlemek için kasabayı son kez kullandı. Omaha çukurun etrafına baktı. Bu hareketin aynı zamanda psikolojik bir amacı vardı. İnsanları uzaklaştırdı, yaklaşmamaları için korkuttu. Tanrı'nın gazabı ile ilgili bazı hikayeleri şahsen kraliçenin yaydığını düşünüyorum. Bu topraklarda dini bir izinsiz girmeyin tabelası asmanın daha iyi bir yolu var mıdır? Bütün bunları nasıl anladın diye sordu Painter. Yalnızca bir varsayımdı dedi Safiye. Test etmek zorundaydım. Eğer çukur bir şeyleri gizlemek için kullanıldıysa orada bir şey olmalıydı. Metal dedektörler bir şey bulamadığına göre ya nesne çok derindeydi ya da oda gibi bir tür boşluktu. Painter kazanlara baktı. Safiye sözlerine devam etti. Kraliçe mezarlarda olduğu gibi ipuçlarını semboller ve mitolojiyle gizlemiş. İlk anahtar bile öyleydi. Demir kalp. Umar'ın kalbini sembolize ediyordu. Kasabaların çoğunda topluluğun kalbi bir kuyudur. Bu yüzden Umar'ın kapısını kuyuya gizledi, kumun içine gömdü. Tıpkı demir kalbin kum taşının içine gömüldüğü gibi. Ardından da üzerine çukuru kapattı. Böylece insanları uzaklaştırdı diye mırıldandı Painter. Boğazını temizleyip daha açık konuştu. Ya radyasyon ölçümü? Bu çukuru açmak için dinamit gerekir diye cevap verdi Omaha. Safiye başını salladı. Ya da bir tür antimadde patlaması. Painter Lul'ya baktı. Bütün bu süre zarfında hoca son derece sessiz kalmıştı. Ataları gerçekten böyle bir güç kullanmış mıydı? Yaşlı kadın onun baktığını fark etmiş olmalıydı, kıpırdandı. Gözleri gözlüğün ardına gizlenmişti. ''Hayır, iftira atıyorsun. Kraliçe senin atan. Sırf Umar'ın sırrını gizlemek için o kadar çok masum insanı öldürmezdi.'' Safiye ona doğru gitti. ''Çukurun yanında ya da etrafında hiç kemik bulunmadı. Kenti temizlemenin bir yolunu bulmuş olmalı. Bir tören falan sonra çukuru patlattı. Burada kimsenin öldüğünü sanmıyorum.'' Hoca yine de ikna olmuş görünmüyordu. Hatta Safiye'den bir adım geriye çekildi. Kazıcılardan biri olan Danny bağırdı. ''Bir şey bulduk.'' Bütün yüzler ona döndü. ''Daha fazla kazmadan gelip bakın.'' Painter ve diğerleri oraya doğru gitti. Coral ve Clay görmeleri için açıldı. Danny küreğiyle işaret etti. Hendeye benzer deliğin ortasında koyu kırmızı kum kara dönüşmüştü. ''Bu ne?'' diye sordu Kara. Safiye aşağıya atladı, bir dizinin üzerine çöktü, elini yüzeyde dolaştırdı. ''Bu kum değil.'' Başını kaldırdı. ''Tütsü.'' ''Ne?'' diye sordu Painter. ''Gümüş tütsü.'' diye açıkladı Safiye ayağa kalkarak. ''Demir kalbi kapatanla aynı şey. Pahalı bir çimento türü. Şişedeki bir mantar gibi gizli odanın ağzı bununla kapatılmış.'' ''Peki aşağıda ne var?'' diye sordu Painter. Safiye omuz silkti. ''Öğrenmenin tek bir yolu var.''
37. ayrımın sonu. Sayfa 489.